Kitabın adı Masum Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 36. Ayrım. Bölüm 18. Çok zekice, dedi Eve bir süre sonra. Green küçük bir müşteri kitlesine hitap ediyor. Gizli ve sapkın arzuları olan zenginler. Bu özel kulübün içinden daha küçük bir grup oluşturuyor. Verdiği hizmetleri kullanmış, ona belli ölçüde bir güven geliştirmiş ve bir skandalı kaldıramayacak tiptekilerden oluşan daha küçük bir grup. Ödemeler epey yüksek ama bu özel seçilmiş birkaç kişinin ödeyemeyeceği kadar yüksek de değil. Ayda 25 bin dolar gibi bir meblağ ödeyebilecek 10 kişi olsa bile cebine yaklaşık yıllık 3 milyon dolar indirirsin. Kimseyi patlama noktasına getirecek kadar sıkıştırma ve sen de lüks içinde yaşa. Kayıtlarından gördüğüm kadarıyla şantaj yaptığı çoğu kişi adamın müşterisi olarak devam da ediyor. Tanrım, insanlar gerçekten anlaşılmaz olabiliyor, dedi Rourke biraz düşündükten sonra. Vali Pitchtree'yi de masumiyet savaşçılarının içinde mi görüyorsun? Bilmiyorum, ancak ona olup olmadığını sormama yetecek kadar şey var elimde, değil mi? Elini ateşin içine sokuyorsun Teğmen. Evet, o kadarının ben de farkındayım. İyi. Yükselişe geçmeye başlayan baş ağrısını biraz rahatlatmak için burun köprüsünü parmakları arasında ovaladı. Medya bunun kokusunu alırsa felaket olur. Lanet olsun, ben de adama oy verdim. Kampanyayı o minik siyah elbiseyle sürdürürse daha fazla oy alabilirmiş. Çok çekiciydi. Eve donuk gözlerle ona baktığında Rourke sırıttı. Bence yatma vakti geldi. İkimiz de yorgunuz. Siyah elbiseler içinde güzel görünen adamlardan bahsediyorsan dostum, sen benden daha yorgunsundur. Çekici demiştim diye hatırlattı Rourke ve elbiseyi kastediyordum. Üstelik seni o sivri topuklar ve korse içinde görmeye itirazım olmazdı. Tabii. Eve yatak odasına doğru ilerlerken esnedi. Rüyanda görürsün. 5 dakika içinde yataktaydı ve 10 dakika sonra uyumuştu. Rüya ne zaman başlamıştı bilmiyordu. Kanla kıpkırmızı olmuş beyaz bir oda. Eve kendini kanın üzerinde yürürken görüyordu. Kan birikintilerinin üzerinde ilerlerken botlarından çıkan sesi duyabiliyordu. Uykusunda bile kanın kokusunu alabiliyordu. Kız, kanla kaplı beyaz halının üzerinde yüzüstü yatıyordu. Kolları iki yana açılmıştı ve parmakları bir şeye ulaşmaya çalışıyormuş gibi İleriye doğru uzanmıştı. Ama hiçbir şey yoktu. Yerde bir bıçak vardı. Rüyada Eve yere doğru eğildi ve bıçağı sapından tutarak eline aldı. Saptan eline geçen yapış yapış sıcaklığı hissetti. Tekrar baktığında yerde yatan kişi bir bebekti artık. Bir bebekten belki biraz daha büyüktü. Kesikler içinde kas katı kıvrılmıştı. Gözleri porselen bir bebeğin gözlerini andırıyordu. Eve hatırladı. Hatırladı. Öyle küçük bir şeydi ki, o kadar küçük bir bedenden nasıl o kadar kan çıkmıştı? Ve bunu ona yapan adam, babası, Zeus'tan dolayı çıldırmıştı. Eve koşarak merdivenlerden çıkarken bebek bağırıyor, çığlıklar atıyordu. Çok geç kalmıştı. Bebeği kurtarmak için çok geç kalmıştı. Babayı öldürmüştü ama bebeği kaybetmişti. Onları kurtaramamıştı. Bebeği, kızı ve onların kanı şimdi ellerindeydi. Bıçak parmaklarının arasında parıldadı. Oda artık beyaz değildi. Küçük, karanlık ve soğuk bir odaydı. Çok soğuk. Pencereden odaya kırmızı bir ışık doluyordu. Ellerinin üzerine yansıyordu. Küçük elleri şu anda bir bıçağın sapını tutuyordu. Adam içeri girdiğinde yüzüne yansıyan kırmızı ışık birazdan dökülecek kanın provası gibiydi. Eve, Rourke, onu kendine doğru çekti ve çırpınırken sıkıca tuttu. Teni buz gibiydi. Uykusunda ağladığını duymak Rourke'un kalbini paramparça ediyordu. Eve, uyan. Uyan hadi. Sadece bir rüya. Dudaklarını alnına, yanaklarına bastırdı. Bir rüya. Babayı öldür, çocuğu kurtar. Şşşt. Rourke sakinleştirmesi için elini onun sırtında gezdirdi. Uyurken giymeyi sevdiği eski beyaz tişörtün içinden sırtını okşamaya başladı. Yanındayım, güvendesin. Ne kadar çok kan var. Tanrım. Rourke, Eve'le birlikte doğruldu, onu kucağına bastırarak karanlıkta sallandı. İyiyim. Eve, yüzünü Rourke'un omzuna dayadı. Bir şekilde onun kokusu bile Eve'i bu ana çevirebiliyordu. Özür dilerim, iyiyim. Özür dileme, bana sıkıca sarıl. Eve, kollarını ona doladı. Hannah Waite hakkında, ölümü hakkında bir şey, bana o küçük kızı hatırlattı. Daha bebek sayılan o kızı. Babası onu delik deşik etmişti. Çok geç kalmıştım. Evet, hatırlıyorum. Biz tanışmadan hemen önce. Onu unutamıyorum. Kurtaramamıştım onu, vaktinde yetişememiştim. Sen hemen o olayın arkasından hayatıma girmemiş olsaydın, o dava beni parça parça edebilirdi. Ama o bebeği unutamıyorum, Rourke. Diğerlerinin arasına eklenen o küçük hayalet. Onu hatırlıyorsun, Eve. Rourke'un dudakları genç kadının saçlarının üzerinde gezindi. Belki de hatırlayan tek kişi sensin. Sabahleyin Eve, yoğun ve terletici bir idman yapıp, ardından uzun süre yüzecek kadar erken kalktı. Yorgunluğu ve geceki kabustan kalan belli belirsiz huzursuzluğu tamamen geçmişti. Asla vazgeçmeyeceğini bildiğinden, Rourke'un getirdiği yulaf ezmesini yemek için yatak odasındaki oturma alanına geçti. Ama kahvesinin hemen yanındaki bardağın içindeki sütlü sıvıya şüpheli gözlerle baktı. O nedir? Protein içeceği? Protein içeceğine ihtiyacım yok. Aptal yulaf ezmesini yiyorum, değil mi? Her ikisini de bitireceksin. Rourke, Galahad'ın başını okşadı ve dikkatini ekranda akan o sabahki borsa verilerinden Eve'e çevirdi. Muhtemelen öğlen yemeği olarak yiyeceğin çubuk şekeri biraz telafi ederler. İyi de uyumadın. Aklımda çok fazla şey vardı. Sen neden protein içeceği içmiyorsun acaba? Rourke bir dilim greyfurt aldı. O şeye dayanamıyorum. Ayrıca bugün valiyle uğraşması gereken kişi ben değilim. Evet, o konuya başlamam gerek. Eminim güne öyle bir şeyle başlamak vali için senin için olduğundan daha berbat olacaktır. Bardağındakini bitir Teğmen. Eve suratını astı ama içeceğin hepsini bitirdi. Aslında bu tuhaf karışımları biraz sevmeye bile başlamıştı. Bu veriyi henüz takımın geri kalanıyla paylaşmayacağım. Önce Whitney'e ve muhtemelen Tibble'a rapor etmem gerekecek. Çok eğlenceli olacak, değil mi? Biz de bugün virüsün tam teşhisini yapmış olacağız. Kapanışa yaklaşıyorsun. Ben de onu düşünüyordum. Eve karşıdaki işlem merkezine doğru baktı. Epey gürültü çıkardım. Artık elimde kayda değer şeyler olduğunu tahmin ediyorlardır. Bizim sistemlere de virüs bulaştırabilirler mi? Bu sistemin güvenliği birçok ev bilgisayarında bulabileceğinden çok daha karmaşık Eve. Galahad masaya, tabaklara doğru yaklaştı. Rourke ona soğuk bir bakış attı. Kedi anında bir bacağını kaldırdı ve sanki başından beri tek planı buymuş gibi yalanmaya başladı. Ve laboratuvarda üzerinde çalıştığımız kalkanı temel alarak diye devam etti Rourke, bazı güvenlik önlemleri de aldım. Sana %100 garanti veremem fakat şu ana kadar kullandıkları virüsü güncelleyip değiştirmezlerse hayır, bu sistemi kirletemezler. Peki, başka bir şekilde sorayım. Eğer virüs yollamaya teşebbüs ederlerse, bizi kaynağa götürebilecek alarm gibi, dedektör gibi adı her neyse bize haber verecek bir şey yapabilir misiniz? Beni gerçekten şaşırtıyorsun Teğmen. Evet, öyle bir şeyin üzerinde çalışmaya başladım. Ancak virüs tam teşhis edilmeden başarı sağlayabileceğimiz bir şey değil. Ama senin laboratuvar fareleri epey yaratıcı seçenekler geliştiriyor. Jamie özellikle bu alanda çok yetenekli. İnan bana çocuk senin gibi polis olmayı kafasına takmış olmasa ilk milyarını, yani benim kazandığımdan daha önce ilk milyarını kazanmış olabilir. Eğer bu sistemle virüsün kaynağını izleyebiliyorsan, önceden virüs kapmış bilgisayarlardan birini kullanarak da kaynağı izleyebilir misin? İyi, Rourke'un yüzündeki şaşkın ifadeyi gördüm. Pekala, demek usta elektronikçinin bir adım gerisindeyim. Bana bugün o sistemle gelirsen korse konusunu düşünebilirim. Sivri topukları da istiyorum. Bana bir kaynak bul, ayakkabılar da tamam. Bu işi gerçekten çok sevmeye başladım. Hem ayakkabılar sürekli ayağında. Şansını zorlama ahbap. Eve ayağa kalktı. Şimdi ofisimden yapmam gereken bazı telelink görüşmeleri var. Ofisinin kapısını kapadı. Whitney'in o günkü programından emin olmasa da şu anda Westchester'daki evinden polis merkezine doğru yola çıkmış olacağını düşündü. Komutanın araç linkini denedi ve zamanlamayı evden çıkmış olmasına göre yaptığını, çünkü Bayan Whitney ile konuşma ihtimalinden korktuğunu kabul etti. Whitney, "Efendim, soruşturmada doğrudan size ve sanıyorum Şef Tibble'a acil rapor vermemi gerektiren bir gelişme oldu." "Gelişme nedir?" "Link üzerinden aktarabileceğimi sanmıyorum komutanım. Kod 5 prosedürünü gerektiren bir durum olduğunu düşünüyorum." Eve, komutanın gözlerinin kısıldığını gördü. Kod 5, mutlak basın yasağı anlamına geliyordu ve soruşturma boyunca bütün teşkilat kayıtları mühürlenecekti. "Ev ofisinde misin Teğmen?" "Evet efendim, 20 dakika içinde merkezde." "Hayır, şef senin eve şehir merkezinden daha yakın mesafede, şu anda ben de öyleyim. Şefle temasa ben geçerim, yarım saat içinde orada oluruz." "Evet efendim." "Takımın bu gelişmeden haberdar mı?" "Hayır efendim, yalnızca bu gelişmeyle karşılaştığımda yanımda olan uzman sivil danışmanın konudan haberi var." "Şimdilik her şey o şekilde kalsın. Bağlantıyı sonlandır." Ekran kararırken ofis kapısı çalındı ve Nadine içeri daldı. "Lanet olsun Nadine, kapıyı kapatıyorsam kapalı kalmasını istiyorum demektir. Şu anda medyaya ayıracak vaktim yok, dışarı." "O kadar acele etme." Nadine kapıyı kapadı ve odada hızla ilerleyerek Eve'in önüne bir disk attı. "Bunu sana getirebilmek için çok uğraşmam gerekti ve kimsenin bunu benden aldığını öğrenmeni istemiyorum." "Neden? Ve nedir bu?" "Nedeni şu, basın-polis ilişkisini biraz fazla samimi tuttuğum yorumlarına neden olabilir. En azından Kanal 75'teki patronların öyle hissedebileceğine dair güçlü bir his var içimde. Ne olduğuna gelince, Kanal 75'in bir turistle hararetli bir pazarlık sonrasında satın aldığı amatör bir videonun kopyası. Nick Green terasa çıktığında hava aracıyla bir tur atmakta olan bir turistin çektiği görüntüler. Tam 9'da yayınlanacak. Sana biraz zaman kazandırmak istedim." "Kanal 75 bir adamın kendisini öldürmesini mi yayınlayacak?" "Onayladığımı söylemiyorum. Onaylamadığımı da söylemiyorum. Ama bu 9'da yayınlanacak ve çok ses getirecek. Söyleyebileceğim tek şey, o da sadece senin kulakların için, önce polise haber vermeden böyle bir şeyin halka yayınlanmasını onaylamıyorum. Bu video sonucu ya da soruşturmayı doğrudan etkileyecek bir şey değil. Ama masumiyet savaşçılarına daha çok destek sağlayacak şekilde ortalığı karıştırabilir. O yüzden sana tepkini belirlemen için biraz zaman kazandırmak istiyorum." "Sen izledin mi bunu?" Eve diski kaldırdı. "Yolda baktım. Kötü, çirkin bir şey. Green'i tam bir canavar olarak gösteriyor. Bunu izleyip şöyle düşünmek kaçınılmaz bir şey. Tanrı'ya şükür ölmüş." "Bana turistin adını ver." "Yapamam." Nadine sabırsız bir tavırla saçlarını arkaya attı. "Dallas, bilsem bile yapamazdım. Kaynak kaynaktır." "Bu senin hikayen mi?" "Hayır." "O halde kaynak senin değil." Nadine kafasını iki yana salladı. "Şu anda ancak bu kadar ileri gidebilirim, tıpkı senin gibi. Eğer bu adamın da işin içinde olabileceğini düşünüyorsan, ona pek ihtimal vermiyorum. Ancak bir bakacağım. Söz veriyorum. Eğer bir tezgah olduğuna dair şeyler yakalarsam sana gelirim." Eve başını salladı. "Pekala, tek bir şey daha. Böyle bir şey kaça satılıyor?" "Dallas, kayıt dışı Nadine. Her ikimiz için de. Sadece merak ediyorum." "20 saniyelik bir şey için sağlam 1 milyon. "Adam cidden şanslıymış ha. Bunu yapmak zorunda değildin biliyorum ve unutmayacağım. Yani bana bir iyilik borcun var." "Borçlu olmaktan hoşlanmam." "Bir şeyler patlayacak," dedi Eve bir an bekledikten sonra. "Muhtemelen önümüzdeki 1-2 gün içinde. Hiçbir soru sormaya zahmet etme, cevap alamazsın. Ama olay netleştiğinde ve konuşma onayım geldiğinde sana özel bir röportaj vereceğim. Olayın hemen ardından 1 saat içinde." "Ona söz veremem. Mümkün olan ilk fırsatta." "O da iyi. Pekala, şimdi gitmem lazım. Ayrıca buraya hiç gelmedim. Kapı tekrar kapandığında Eve diski bilgisayara taktı ve çalıştırdı. Green'in balkonunu ve kapısının açıldığını gördü. Adam hızla dışarı çıkmıştı ve her yanı kan içindeydi. Görüntüyü çeken kişi gördüğü şey karşısında irkildiğinden ekran biraz sallandı ve Eve nefes nefese küfürler duydu. Ama adam görüntüyü yaklaştıracak kadar soğukkanlıydı. Evet diye düşündü Eve. Green gerçekten bir canavar gibi görünüyordu. Kelimenin tam anlamıyla parmaklarından, saçlarından kanlar damlıyordu. Ağzı geniş bir şekilde açılmıştı. Gözleri tıpkı bir hayvanınki gibi büyük ve kıpkırmızıydı. Bıçağını havaya doğru savurdu, kendi kafasına bir yumruk attı. Terasın bir ucundan diğer ucuna koşturarak bir şeylerle dövüşür gibi bıçağını havaya doğru savuruyordu. Sonra bıçağı her iki eliyle kavrayarak başını geriye doğru attı. Ellerini iyice havaya doğru kaldırdıktan sonra bıçağı göğsüne sapladı. Lanet olsun! Jamie, Rourke'un ofisiyle Eve'in ofisi arasındaki kapı eşiğinde duruyordu. Ağzı açık kalmış halde gözleri Eve'in ekranına bakıyordu. Lanet olsun! Diski çıkart! O kapı kapalıydı! Pardon, Rourke benden, onun için bir şey yapıyordu ve benden, boş ver. Jamie, kendini toparlamak için derin bir nefes aldı ve elinin tersiyle ağzını sildi. O dünkü adam değil mi? Dünkü cinayetteki adam? Senin laboratuvarda olman gerekiyordu. Ben bu ekibin bir üyesiyim. Jamie çenesini yukarı kaldırdı. Büyük babam bir polisti ve ben de bir polis olacağım. Daha önce de kan gördüm. Bir adam öldürdüm ben. Kapa çeneni. Eve hızla kalkarak Jamie'nin arkasındaki kapıyı kapattı. Alba'nın tutuklanmaya direnirken çıkan mücadelede öldüğünü söyleyen ve benim yazdığım resmi bir rapor var. Benim işimi bitirmek istiyorsan Jamie, etrafta dolanıp adam öldürdüğünü söylemeye devam et. Seni zor durumda bırakacak bir şey yapmam ben. Jamie'nin Dallas'a duyduğu hisler, ergen soğukkanlılığının altına gizlemeye çalıştığı sevginin bir kısmını yüzüne yansıttı. Ben asla öyle bir şey yapmam Dallas. İyi, çocuğun ciddi olduğunu görünce her ikisi de utanmadan önce geri çekilmeye karar verdi. Tamam. O senle benim aramda olan bir konu. Beni dünkü toplantıda istemediğini biliyorum ve nedenini de anlayabiliyorum. Böyle şeyleri görmemi istemiyorsun. Jamie başını ekrana doğru salladı. Yeni polis, Trueheart, o kaç yaşında? Benden 3 yaş mı büyük? Belki 4. Fark ne? O bir üniforma giyiyor. Ben de giyeceğim. Eve çocuğun yüzüne baktı. Gri gözlerindeki bir şeyler çoktan yarı polis olduğunu gösteriyordu. Evet, evet tamam giyeceksin. Bak, ben senin dayanamayacağını falan söylemiyorum. Ama dışarıda zaten görülecek yeterince boktan pislik var. Onları çok erken görmeye başlarsan, sen daha işe başlamadan, tam hazır olmadan seni yemeye başlarlar. Bir sürü şey gördüm zaten. Onlar kadar kötü daha pek çok şey var. Daha kötüleri de var. Önce akademiye gideceksin. Sonra üniformanı giyeceksin. Şu anda onlarla uğraşman için erken. Tamam. Şimdi kaybol. Ayrıca bana bir iyilik yap. Birazdan bir toplantım var. Özel bir toplantı. Herkesin buradan uzak durmasını sağla. Elbette. Jamie sırıttı ve birden inanılmaz küçük göründü. Bir de bence Trueheart'ın sana karşı duygusal bir şeyleri var. Defol Jamie. Jamie gülerken Eve onu dışarı doğru iteledi ve kapıyı yüzüne kapadı. Masasına gitti, diski kopyaladı, bir tanesini kendi dosyasına koydu, diğerini de komutanı için mühürledi. Vaktinin geri kalanında son delillerin dosyasını güncelledi ve onu da mühürledi. Sonra düşüncelerini organize etmeye çalıştı. Kapısı çalındığında derin bir nefes aldı ve şehrin en önemli iki polisi içeri girerken selamlamak üzere ayağa kalktı. 36. ayrımın sonu, sayfa 321. Devamı 37. ayrımda.